Ayrım 23.
En önde Firavun ve Mısır büyükleri vardı. Zengin yaşamlarıyla hepsi de tombul olan rahipler bizi tapınağın merdivenlerinde bekliyorlardı. Saçları kazınmış, kafaları yağlanmıştı. Kral bugün çok eli açık davranacağı için hepsinin gözleri parlıyordu. Tanrı Hapi hiçbir uygar insanın ayak basmadığı güneydeki ülkesinde dağının tepesinde oturur ve iki dipsiz testisinden Nil'ine kutsal sularını dökerdi. Testilerdeki suyun rengi ve tadı değişikti. Biri parlak yeşildi ve tatlıydı, diğeri boz renkliydi ve her yıl tarlalarımızı basıp onlara yeni yaşam veren çamurla doluydu. Biz şarkılar okurken kral da mısır, et, şarap, gümüş ve altın sundu. Sonra bilgelerini, mühendislerini ve matematikçilerini çağırıp Nil ölçerin hesaplarını ve gözlemlerini yapmalarını emretti. Lord Intef'e ait olduğum günlerde sular muhafızlarından biri olma ayrıcalığını elde etmiştim. Bu ünlü kişiler arasında tek köle bendim. Ancak övgü altınını da ancak birkaçında olduğu için beni saygıyla karşıladılar. Benimle daha önce de çalıştıklarından değerimi iyi bilirlerdi. Nehrin akışını ölçen Nil ölçerleri ben hazırlamış ve yapımlarına nezaret etmiştim. Suların yüksekliğini ve baskının boyutlarını ölçen karmaşık formül de benim eserimdi. Yolumuzu meşalelerle aydınlatarak tapınağın ardındaki kapıdan girip taş merdivenlerden aşağı indik. Suyun dışındaki en son basamağa varınca taşçı ustalarımın kuyunun duvarlarına oydukları işaretleri inceledik. Bu işaretlerin her birinin hem tılsımlı hem de matematik bir değerleri vardı. İlk okumamızı hep birlikte büyük bir dikkatle yaptık. Bundan sonraki 5 gün boyunca nöbetleşe aşağı inip suyun yükselişini izleyecek ve bir su saatiyle zamanını ölçecektik. Aldığımız su örneklerindeki mil oranını da hesaplayacak ve bunların hepsini birden değerlendirerek bir sonuca varacaktık. 5 günün sonunda 3 gün sürecek bir hesaplamaya giriştik. Artık bulgularımızı krala sunmaya hazırdık. Firavun o gün soyluları ve Elefantin adası halkının yarısıyla değerlendirmeleri öğrenmek üzere tapınağa döndü. Baş rahip sonuçları yüksek sesle okurken kral gülümsemeye başlamıştı. Hemen hemen kusursuz boyutlarda bir su baskını tahmin etmiştik. Su çok alçak olup tarlaları güneşte bırakmayacak, kanalları ve setleri önüne katıp köyleri ve kıyı kentlerini yıkacak kadar da yükselmeyecekti. Bu mevsim ürün bol, hayvan sürüleri besili olacaktı. Firavun halkının talihine olduğu kadar vergi tahsildarlarının getirecekleri ganimet içinde seviniyordu. Yıllık vergiler su baskınının durumuna göre hesaplanırdı ve bu yıl anıt mezarının depolarına yeni hazineler yerleştirilecekti. Firavun Hapi tapınağındaki suların kutsanması törenini kapatırken Osiris festivaline katılmak için Tebe yapılacak yolculuğun tarihini de bildirdi. Hanımımın son Osiris oyununda tanrıça rolünü oynadığından bu yana 2 yıl geçmiş olması inanılır gibi değildi. Krallık filosu 8 gün sonra Nil'in kabaran sularında kuzeye doğru yol alacak, Tebe vardığımızda Tanus bizi bekliyor olacaktı. Hanımımın mutluluktan kendinden geçmişti. Limanı dolduran tekne sayısı o kadar çoktu ki nehir bir kıyıdan öteki kıyıya kadar görünmüyor denebilirdi. Hanımım insanın ayağını ıslatmadan bir kıyıdan öteki kıyıya yürüyebileceğini söylemişti. Teknelerin direklerde dalgalanan bayraklarla doğusu çok gösterişli bir görünümü vardı. Bize ayrılan gemilere binmiştik. Sarayının merdivenlerinden inerek büyük teknesine giden kralı hepimiz güvertelerden alkışladık. Kral teknesine ayak basar basmaz yüzlerce borudan yelken açma komutu çalındı. Tekneler birer birer burunlarını kuzeye doğrulttular. Nehrin akıntısı ve kürekçilerin de gayretiyle uçar gibi yola koyulduk. Ak, Horus'un örümcek çetelerini ortadan kaldırmasından bu yana ülkede bambaşka bir hava vardı. Geçtiğimiz köylerin halkı krallarını karşılamak için kıyılarda bekleşiyorlardı. Bundan sonraki günlerde Firavun ile tüm mahiyeti 2 kere kıyıya çıkarak Ak Horus'un kervan yolu kavşaklarına dizdikleri piramitleri incelediler. Köylüler bu iğrenç kafatası yığınlarını yeni tanrılarının kutsal emanetleri gibi koruyorlardı. Her kafatasını fil dişindenmiş gibi parlatmışlar, sonra hepsini yıllarca aynı şekilde durmaları için kille birbirlerine yapıştırmışlar. Üzerlerine tapınaklar kurup korumaları için başlarına rahipler getirmişlerdi. Elefantinden ayrıldığımızın 10. günü nehrin dirsek yaptığı bir yerde kamp kurduk. O gecenin eğlenceleri arasında ülkenin en ünlü hikayecilerinden biri öyküler anlatacaktı. Bu da hanımımın en sevdiği ve heyecanla beklediği şeydi. Ancak akşam olduğunda Lady Lothris'in yorgun ve rahatsız olduğunu görünce çok şaşırdım. Bana ev halkını alıp gitmemi söylediyse de onu yalnız bırakmadım. İçecek sıcak bir şey verdikten sonra gece ihtiyacı olur düşüncesiyle sabaha kadar yatağının ucunda kıvrılıp yattım. Sabah uyandırmaya çalıştığımda kaygım daha da artmıştı. Genellikle yeni günü heyecanla karşılamaya hazır bir halde sıçrardı yataktan. Bu sabah ise örtüyü başından yukarı çekmiş, "Bırak biraz daha uyuyayım, kendimi yaşlı bir kadın kadar bitkin hissediyorum," demişti. Kral erken yola çıkılmasını emretti. "Güneş doğmadan gemide olmalıyız. Size şimdi sıcak bir şey veririm, kendinize gelirsiniz," dedim. Hazırladığım bitki özünü zorla içirdim. Lothris yüzünü buruşturarak "Beni zehirlemek istiyorsun," dedi. Ve sonra da ne olduğunu anlamadan birden kusmaya başladı. Buna benim kadar o da şaşırmıştı. İkimiz de ne diyeceğimizi bilemeden yatağın yanındaki birikintiye baktık. "Benim neyim var Tayita?" diye mırıldandı Lothris. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Birden o anda ne olduğunu anladım. "Hamsin rüzgarı," dedim. "Tras mezarlığı Tanus." Lothris bir an yüzüme baktı. Sonra gülümsemesi çadırı bir kandil gibi aydınlattı. "Bebeğim oluyor," dedi. "Aman hanımım, bu kadar yüksek sesle konuşmayın," diye yalvardım. "Tanus'un bebeği içimde. Tanus'un oğlunu taşıyorum. Hastalığından ve çocuk düşürmesinden sonra onu kralın yatağından uzak tuttuğum için bu kralın çocuğu olamazdı." Lothris eteğini kaldırıp dümdüz karnına baktı. "Tayita, düşün bir kere. Tanus gibi bir yaramaz büyüyor içimde. Tras mezarlığında keşfettiğim o zevklerin tanrıların dikkatini çekeceğinden emindim. Bana ömrümün sonuna kadar sürecek bir anı verdiler. Hemen Aton'la konuşacağım. Bu gece kralın yatağını paylaşacaksın," dedim. Şaşkın şaşkın yüzüme baktı. "Kendisine söylediğim pek çok şeye inanır firavun," diye devam ettim. "Ama Hamsin rüzgarında savrulan tohumlarla döllendiğine asla inanmaz. Bu küçük picimize bir üvey baba bulmak zorundayız. Daha şimdiden çocuğu sadece onun değil ikimizinmiş gibi görüyordum. Saklamaya çalışıyorsam da onun bu doğurganlığından en az onun kadar ben de sevinmekteydim." "Bir daha ona piç deme sakın," diye parladı. "O bir prens olacaktır." "Kendisine bir kral baba bulursam prens olur," dedim. "Sen hazırlan şimdi, ben kralı görmeye gidiyorum." "Firavuna dün gece bir rüya gördüm, büyük Mısır," dedim. Bu o kadar şaşırtıcı bir şeydi ki Amon-Ra falına bakmak zorunda kaldım. Firavun heyecanla öne eğildi. Artık fallarıma öteki hastalarım kadar çok inanıyordu. "Bu kez çok kesin majesteleri. Rüyamda tanrıça Isis size kardeşi Set'in Lady Lothris'i hasta etmekle yoksun bıraktığı erkek evladınızı geri vereceğine söz verdi. Osiris Festivali'nin ilk gecesi hanımımı yatağınıza alırsanız bir erkek evlatla daha kutsanacaksınız. Tanrıçanın vaadi bu." "Bu gece festivalin ilk gecesi." Kral çok sevinmiş görünüyordu. "Tayita, doğrusunu istersen bu zevkli görevi aylardır yerine getirmeye hazırdım. Ama sen izi gördüğünü söylemedin." "Eski gördüklerimi gördüm ama bu kez daha güçlü ve canlıydılar. Nehrin kıyısında yetişen o sonsuz ormanlar ve hepsinin üstünde birer taç. Hanedanınız hiç kesilmeden yüzyıllar boyunca devam edecektir." Firavun mutlulukla içini çekti. "Onu bana gönder öyleyse." Çadıra döndüğümde hanımım beni bekliyordu. "Gözlerimi kapatıp Tanus'la Tras mezarlığında olduğumu hayal edeceğim," dedi. Sonra güldü. "Kralı Tanus olarak hayal etmek, fare kuyruğunu fil hortumu olarak düşünmekten farksız ya." Kral yemeğini yedikten sonra Aton hanımımı almaya geldi. Lothris belki de küçük prensini ve Teb'de bizi bekleyen gerçek babasını düşünerek sakin bir ifade ve sağlam adımlarla yürüdü adamın ardından. Sevgili Teb, yüz kapılı güzel Teb, nasıl da nehir kıyısını süsleyen tapınakları ve parıltılı duvarlarıyla karşımıza çıktığında yüreğimiz sevinçle dolmuştu. Tanıdık yerleri tek tek gözümüzün önüne serildikçe hanımım heyecanla nasıl da şakımıştı. Ama krallık gemisi başvezirin sarayının önündeki rıhtıma yanaşınca ikimizin de yuvaya dönüş sevinci birden karardı. Sustuk. Babasını görünce sanki canavar masallarından ürken küçük bir kız gibi Lady Losteris hemen elime uzandı. Lord Intef ve iki baş parmaksız kahraman oğlu Menset ile Sobek soyluların ve Teb büyüklerinin başında kralı karşılamak üzere bekliyordu. Çok dikkatli olmalısın artık diye Lady Losteris fısıldadı. Seni ortadan kaldırmaya çalışacaklardır. Kobra'yı sakın unutma. Başvezirin hemen arkasında Rasfer oturuyordu. Bizim yokluğumuzda terfi ettiği kesindi. Şimdi başında 10.000'in komutanı başlığı, elinde de altın bir kamçı vardı. Ama yüzünde hiçbir değişiklik olmamıştı. Yüzünün bir yanı hala çirkin bir şekilde sarkıyor ve ağzının kenarından salyaları akıyordu. Tam o anda beni gördü ve aramızdaki daracık su parçasının öteki yanından yüzünün yarısıyla gülümsedi. Selam verircesine kaldırdı altın kamçısını. Hanımım, sana söz veriyorum ki Rasfer ile Teb'de bulundukça elim hançerimin üstünde olacak ve kendi elimle soyduğum meyve dışında ağzıma bir şey koymayacağım. Garip armağanlar da kabul etmeyeceksin. Benim yatağımın dibinde uyuyacaksın ki geceleri ben seni koruyayım dedi. Hanımım, gündüzleri yanımda kalacak ve tek başına hiçbir yere gitmeyeceksin. Bu hiç de güç olmayacak dedim ve ondan sonraki günlerde de verdiğim sözü tutarak hep onun koruması altında kaldım. Lord Intef'in kızını tehlikeye sokarak tahta olan bağlantısını riske atmayacağından emindim. Görevi tüm festival törenleri sırasında kralın yanında bulunmak olduğundan sık sık başvezirle birlikte oluyorduk. Lord Intef bu süre içinde kızına karşı hep sevecen bir baba rolü oynadı ve ona bir kral eşine gösterilmesi gereken saygıyı gösterdi. Her sabah altından mücevherlerden değerli ağaçlardan ya da fil dişinden tanrı heykelleri armağanları gönderiyordu. Hanımımın emirlerine karşın bunları iade etmedim. Hem düşmanı uyarmak istemiyordum hem de hepsi değerli parçalardı. Onları gizlice satarak parasını kentteki tüccar dostlarımın depolarında saklanan mısır stoklarına çevirdim. Üründe büyük bir artış beklendiği için mısır son 10 yılın en düşük fiyatındaydı. Fiyatların gidebileceği tek yön vardı artık. Biraz beklesek bile mutlaka yükselecekti. Tüccarların hanımım adına verdikleri makbuzları mahkeme arşivlerinde saklıyordum. Bu işten kendime sadece 1/5 ayırıyordum ki doğrusu bu iş hiç de aşırı bir komisyon sayılmazdı. Bu arada festival geleneklere ve törelere uygun olarak sürüyordu. Bu yıl Happy Lagoon'unda su aygırı avlayan Tanus'un mavileri değildi ve Osiris tapınağındaki oyunu başkaları sergiliyordu. Oyunun sergilendiğinin ertesi günü Firavun tapınağını görmek için nehrin karşı kıyısına geçti ve beni gün boyu yanından ayırmadı. Zaman zaman da işlerin gidişi hakkındaki fikirlerimi sordu. Ben mümkün olan her yerde altın zincirimi boynumda taşıyordum. Lord Intef bu olup bitenleri kuşkusuz hiç gözden kaçırmıyordu. Ve kralın bana gösterdiği bu yakınlığı sık sık düşündüğünü görebiliyordum. Bu durumun beni başvezirin öfkesinden korumaya yardımcı olacağını umdum. Ben Teb'den ayrıldıktan sonra anıt mezar projesinin başına bir başka mimar getirilmişti. Firavun'un bu adamdan benim getirdiğim yüksek standardı beklemesi haksızlıktı belki de. Horus'un annesi adına söylüyorum Taita, senin burada kalmış olmanı isterdim dedi Firavun. Hanımım senden ayrılmayı kabul ederse seni ondan satın alıp bu ölüler kentinde bırakırım. Yerine bu sersem geçtikten sonra masraflar ikiye katlanmış sanıyorum. Henüz deneyimsiz bir genç dedim. Taşçılar ve müteahhitler gözündeki sürmeyi çalarlar da farkında bile olmaz. Çaldıkları benim gözümdeki sürme diyen kral somurttu. Onunla birlikte faturaları incelemeni ve nerelerde soyulduğumuzu kendisine anlatmanı istiyorum. Firavun o günün geri kalanını ve ertesi günü mezar tapınağın depolarındaki hazinelerini inceleyerek geçirdi. Burada şikayet edecek fazla bir şey yoktu. Dünya tarihinde böylesine bir servet aynı anda aynı yere yığılmış değildi. Güzel şeylerden hoşlanan ben bile bu bolluktan rahatsız olmuş, altın parıltısından gözlerim kamaşmıştı. Kral bütün bu zamanlarda Lady Lostiris'in yanında olmasında ısrar etmişti. Tutkusunun giderek kendine göre bir aşka dönüştüğünü görebiliyordum. Ancak bu düşkünlüğünün yanında Teb'e döndüğümüzde hanımımın iyice yorgun olduğunu fark ettim ve taşıdığı çocuk için korktum. Krala karısının durumunu anlatmak ve kendisine biraz daha ihtimam göstermesini söylemek için henüz çok erkendi. Kocasının yatağına döneli henüz bir hafta olmuştu ve bu kadar erken bir gebelik teşhisi benden geliyor olsa bile kuşku çekerdi. Krala göre karısı sağlıklı ve kuvvetli bir genç kadındı. O da buna göre davranıyordu. Yüzyıllardır olduğu gibi festival halkın Osiris tapınağında tahttan yapılacak konuşmayı dinlemek için toplanmasıyla sona erecekti. Firavun herkesin onu görmesi için yüksek tahtına oturmuştu. Başında çifte tacı, elinde asası vardı. Tapınağın içinde değişiklik yapılmasını önermiştim. Kral da kabul etmişti. İç tapınağın üç duvarı önünde tahta iskeleler yapılmıştı. Bunlar kat kat taş duvarlara kadar yükseliyor ve binlerce Teb soylusunun oturdukları yerden olup biteni rahatça görmelerini sağlıyordu. Ülkemizde bu kez bu tür tribünler yapılmaktaydı. O günden sonra bunlar hemen hemen her yerde, krallık geçit törenlerinde ve spor oyun alanlarında yer aldı. Bunlara bugün bile Taita tribünleri adı verilir. Bu tribünlerde yer kapmak için epey büyük bir rekabet varsa da ben bunların mimarı olarak en iyi yeri hanımımla kendime ayırtabilmiştim. Şimdi tam kralın tahtı karşısında ve biraz da ondan yüksekte oturduğumuzdan iç avlunun tümünü tabak gibi görebiliyorduk. Lady Lostiris için içi koyun yünü dolu deri bir yastık, meyve sepetleri, şerbet ve bira testileri de getirmiştim. Uzun süren tören boyunca her türlü rahatımız yerindeydi. Çevremizde ülkenin en soylu beyleri ve hanımları, altın kamçılar ve alaylarının bayraklarıyla generaller ve amiraller, lonca reisleri ve zengin tüccarlar, rahipler ve imparatorluğa bağlı devletlerin elçileri bulunuyordu. Tapınağın tüm avluları silme sıradan insanlarla dolmuş, tapınağın kutsal caddesine, hatta duvarların dışına bile taşmışlardı. Saymak olanaksızdı ama o gün orada 200 bin kişinin toplanmış olduğunu tahmin ettim. Kalabalıktan öyle bir gürültü yükseliyordu ki kendimi koca bir kovan içinde bir tek arı gibi hissediyordum. Tahtın çevresinde başları Firavun'un ayakları düzeyinde olan en yüksek soylulardan küçük bir grup yer almıştı. Bunlardan biri kuşkusuz Osiris başrahibiydi. Geçen yıl içinde yaşlı rahip bu geçici dünyadan ayrılmış ve sonsuz cennetin batı yakası tarlalarına gitmek için yer altındaki yolculuğuna başlamıştı. Bu yeni başrahip daha genç ve sert bir adamdı. Onun Lord Intef'in oyunlarına kolay kolay alet olmayacağından emindim. Gerçekten de o günkü tören için benimle işbirliği de yapmıştı. Ancak grupta Firavun'a bile rakip en etkileyici kişi başvezirdi. Bütün gözler Lord Intef'in üzerindeydi. Uzun boylu, gösterişliydi ve bir efsane kadar yakışıklıydı. Omzu ve göğsünün üzerindeki övgü altınının ağır zinciriyle tanrılar arasından çıkmışa benziyordu. Onun hemen ardında da Rasfer'in çirkin şekli göze çarpmaktaydı. Lord Intef tahtın önündeki açıklığa çıkarak ikiz Teb kralını karşılayan konuşmasına başladı. O konuşurken ben yan gözle hanımıma baktım ve onun kendi babasına nefret ve öfke dolu bakışlarını görünce dehşete düştüm. Başvezir uzun uzun konuştu. Son bir yıl içindeki başarılarını ve Firavun'a yaptığı hizmetleri sıraladı. Kalabalıktan huzursuzluk ve can sıkıntısı mırıltıları yükselmeye başlamıştı. O kadar insanın sıcağı yetmezmiş gibi güneş de tapınağın yüksek duvarlarının arasını kavuruyordu. Kalabalık içinde kadınların bayıldıklarını görebiliyordum. Sonunda Lord Intef'in sözü bitince yerini baş rahip aldı. Güneş tam öğle üzeri tepemize dikildiğinde o da Teb'in dini konularını krala bildirdi. Sıcak ve koku artık dayanılmayacak hale gelmişti. Parfümler ve kokulu yağlar pis vücutlardan akan terlerin kokusunu gideremiyordu. Doğal ihtiyaçları karşılamak için insanın yerinden kıpırdaması olanaksızdı. Kadınlar ve erkekler oldukları yerde çömeliyorlardı. Tapınak ahır ve genel helalar gibi kokuyordu. Hanımıma burnuna bastırması için parfüme batırılmış bir mendil uzattım. Başrahip sonunda Tanrı Osiris adına kralı kutsayarak yerine çekildiğinde kalabalıktan bir rahatlama mırıltısı yükseldi. Kalabalık sabahtan beri ilk kez tümüyle sessizleşti. Herkes Firavun'un neler söyleyeceğini merak ederek heyecanlı öne doğru eğildi. Kral ayağa kalktı. Yaşlı adamın direncine hayrandım. O ana kadar bir heykel gibi kıpırdamadan oturmuştu. Halkını kutsamak için kollarını iki yana açtığı anda tüm halkı, soyluları, rahipleri ve sıradan insanları şaşırtan ve tüm gelenekleri yıkan bir şey oldu. Bundan sonra olanlardan şaşmayan 3-5 kişiden biri de bendim. Çünkü olaylarda benim de az sayılmayacak bir payım vardı. İç tapınağın büyük bakır kapıları birden açılıverdi. Ancak ortada kimseler görünmediği için Firavun kollarını açmasıyla kapılar da kendiliğinden açılmış gibiydi. Tutulan bir soluğun bırakılması gibi bir esinti dolaştı kalabalık arasında. Kadınların birisi birden bir çığlık attı. Herkes bunun dehşetiyle ürperdi. Kimi dizleri üstüne çöktü, kimi ölümlü gözlerin görmemesi gereken bir şeyi görüp de kör olmamak için şallarıyla yüzlerini örttüler. Tapınağın kapısında uzun boylu pelerini sırtında savrulan bir tanrı görünmüştü. Başında kartal tüyleri vardı, madeni maskesinin yarısı insan, yarısı kartal biçimindeydi. "Ah, Horus!" diye bağıran bir kadın baygın bir halde taşların üstüne serildi. "Ak Horos" diye başkaları da bağırdılar. "Tanrı bu." Saf saf herkes saygıyla diz çöktü. Tahtın çevresindeki soylular bile yere kapanmışlardı. Tapınakta ayakta sadece iki kişi kalmıştı. Boyalı bir heykel gibi tahtının önünde oturan Firavun ve küstah tavrıyla Teb başveziri. "Ak Horos" kralın önüne geldi ve bronz maskesinin göz deliklerinden Firavun'a baktı. Firavun o an bile sakinliğini kaybetmemişti. Yanakları beyaza boyalı olduğu için yüzünden solup solmadığını anlayamadım. Ancak gözlerinde dini bir veçt ya da korku olabilecek bir parıltı vardı. "Kimsin sen?" diye sordu. Firavun, "İnsan mısın? Hortlak mı? Neden bu ciddi töreni bozuyorsun?" Sesinde titreme falan yoktu. Krala duyduğum hayranlık şimdi daha da artmıştı. Zayıf, kolay kandırılabilir ve yaşlı olabilirdi ama cesur olduğu kesindi. Tanrı olsun, insan olsun, herkese karşı hala bir savaşçı gibi durabiliyordu. Ak Horos ona savaşın o gürültüsü arasında alaylara emirler yağdıran bir sesle yanıt verdi. "Büyük Firavun, ben bir insanım, hortlak değilim, sizin adamınızım. Emirlerinize uyarak geldim buraya. 2 yıl önce bugün burada bana verdiğiniz görevin hesabını vermeye geldim." Ak Horus başlığını çıkarınca alev alev yanan saçları omuzlarına döküldü. Kalabalık bir anda tanımıştı kendisini. Tapınağın temellerinden sarsan bir gürültü koptu. "Lord Thanos, Thanos, Thanos!" Sanırım en çok bağıran da hanımımdı. Hemen yanında oturan beni bile sağır edecek bir sesle bağırıyordu. "Thanos, ah Horus!" Mezarında kalktı. Aramızda dolaşan bir tanrı oldu. Thanos birden kılıcını kınından çekip susmaları için havaya kaldırdı.